Ayrım 9. Manhattan'daki Hayalet. Frederick Forsyth. Sayfa 108. 10. Bölüm. Eric Mulheim'ın Sevinci. Çatı katı terası EM Kulesi, Manhattan, 29 Kasım 1906. Onu gördüm. Onca yıldan sonra onu tekrar gördüm. Kalbim sanki yerinden fırlayacaktı. İskelenin yakınındaki deponun en üst katında durdum, aşağı baktım. Ve işte oradaydı, rıhtımdaydı. Bir dürbünün lenslerinde ışığın parıltısını fark edene ve kaçmak zorunda kalana kadar onu izledim. Ben de aşağı inip kalabalığın arasına karıştım. Şans eseri hava soğuktu ve kimse yünlü bir pelerine sıkıca sarılmış bir adamdan şüphelenmedi. Böylece arabasına yaklaşıp o güzel yüzünü birkaç adım öteden görebildim. Ve eski pelerinimi onunla bir röportaj yapabilmek için kıvranan aptal bir muhabire uzatabildim. Her zamanki gibi güzeldi. İnce beli, kossak şapkasının altında toplanmış saçları, yüzü ve bir granit blokunu tam ortadan ikiye bölebilecek gülümsemesi. Haklı mıydım? O eski yaraları yeniden kanatmakta, tam 12 uzun yıl önce o dehlizdeki gibi canımı acıtmakta haklı mıydım? 8 aylık çabadan sonra yaralarım neredeyse iyileşmişken onu buraya getirmek aptallık mıydı? Paris'te yaşadığım korku dolu o yıllarda ona aşıktım. Sevdiğim, seveceğim ilk, son ve tek kadın oydu. O dehlizde beni genç bir kont uğruna reddettiğinde ikisini de neredeyse öldürmek üzereydim. Büyük bir hırsla doluydum. Her zaman tek yoldaşım olan öfkem, beni asla hayal kırıklığına uğratmayan tek dostum. Tanrı'ya ve tüm meleklerine bana Raoul de Chanier'inki gibi normal bir insan yüzünü çok gördükleri için duyduğum öfkem benimleydi. Gülümsemek ve mutlu etmek üzere verilmiş bir yüz yerine o bana bu korkunç maskeyi ve yalıtılmış ve reddedilmiş bir hayatı layık gördü. Yine de bir budala olan zavallı ben, intikam almak ve beni linç etmek için gelen insanlar peşimdeyken, yaşadığımız o çılgın saatte aramızda geçenlerden sonra az da olsa beni sevebileceğini düşünmüştüm. Kaderimin ne olacağını bildiğim için yaşamalarına izin verdim. Bunu yaptığıma da memnunum. Ama şimdi niye böyle yapıyorum? Kesinlikle bana daha çok acı verecek ve reddedilmeme, iğrenilmeme, hor görülmeme ve tiksinti yaratmama neden olacak. Tek nedeni mektup elbette. Ah Madame Giry, şimdi sizin hakkınızda ne düşünmeliyim? Bana iyilik eden, yüzüme tükürmeyen ya da yüzümü görünce çığlıklar atarak kaçmayan tek insandınız. Niye bu kadar beklediniz? Bana son dakikalarınızda hayatımı değiştirecek haberi gönderdiğiniz için size teşekkür mü edeyim? Yoksa son 12 yıldır bunu benden sakladığınız için sizi suçlayayım mı? Ölüp gidebilir ve bunu asla öğrenemeyebilirdim. Ama hayattayım ve şimdi biliyorum. Ben de bu delice riski göze alıyorum. Onu buraya getirmek, onu yeniden görmek, yine acı çekmek, yine sormak, yine yalvarmak. Ve yine reddedilmek mi? Büyük bir olasılıkla evet. Ancak yine de... Mektup burada. Her sözcüğünü ezberledim. Sayfalar terden bozulana, titreyen ellerim yüzünden buruşana kadar tekrar tekrar baş döndürücü bir inanmazlıkla okudum onu. Paris'te Eylül sonunda siz ölmeden hemen önce yazılmış. Sevgili Eric'im, bu mektup eline geçtiği zaman tabii eğer eline geçerse bu dünyadan göçüp gitmiş olacağım. Bu satırları sana yazmaya karar vermeden önce kendimle çok mücadele ettim. Ve sonunda çok fazla acı yaşamış olan senin gerçeği öğrenmeye hakkın olduğunu düşündüm. Ve bu mektubu yazdım. Ayrıca seni aldattığımı bilerek Yaratan'ın huzuruna rahatça çıkamazdım. Bu mektuptaki haberler seni mutlu mu edecek yoksa sadece acı mı verecek bilmiyorum. Ama bir zamanlar senin çevrende yaşanan ama o zamandan beri nasıl geliştiğini bilmediğin olaylarla ilgili gerçekler burada gizli. Sadece ben, Christine de Chanier ve kocası Raoul bu gerçeği biliyoruz. Ve bu gerçekle incelik ve özenle başa çıkman için sana yalvarıyorum. Noe'de bir kafeste 16 yaşında bir zavallıyı zincirlenmiş olarak bulduktan 3 yıl sonra oğlum dediğim genç adamların ikincisine rastladım. Kaza eseri karşılaştık ve bu korkunç, trajik bir kazaydı. 1885 kışında bir gece yarısıydı. Opera nihayet bitmiş, kızlar yerlerine çekilmiş, büyük bina kapılarını kapatmıştı. Ben de karanlık caddelerden geçerek tek başıma evime yürüyordum. Dar, karanlık bir kaldırımdan yürüyerek kestirmeden gidiyordum. Önümde tanımadığım insanlar vardı. Yakınlarda bir evden yeni çıkmış bir hizmetçi ilerideki aydınlık bulvara doğru koşuyordu. Bir kapı ağzında daha sonra 16 yaşında bile olmadığını öğrendiğim bir genç geceyi beraber geçirdiği arkadaşlarıyla vedalaşıyordu. Gölgelerin arasından bir kabadayı fırladı. Sanki arka sokaklardan geçenlerin cüzdanlarını çalmak için bekliyordu. Neden küçük hizmetçiyi seçti asla öğrenemedim. 3-5 kuruştan fazla parası olamazdı. Ama serserinin gölgelerin arasından fırladığını, bağırmasını önlemek için kolunu kızın boğazına doladığını ve cüzdanını aradığını gördüm. "Onu rahat bırak hayvan!" diye bağırdım. Arkamdan gelen erkek botlarının sesini duydum ve bir üniforma gördüm. Genç bir adam kabadayının üzerine atladı, onu yere yıktı. Hizmetçi çığlıklar atarak bulvarın ışıklarına doğru kaçtı. Onu bir daha hiç görmedim. Kabadayı gencin elinden kurtuldu, ayağa kalktı ve kaçmaya başladı. Genç ayağa kalktı ve onu takip etti. Sonra kabadayının köşeyi döndüğünü, cebinden bir şey çıkarttığını ve peşindekine doğrulttuğunu gördüm. Ve silah patladı. Adam bir kemere doğru koşarak üzerinden atladı ve gözden kayboldu. Yere düşen gencin yanına gittim ve askeri okul üniforması içinde efendi genç bir çocuk olduğunu gördüm. Yakışıklı yüzü mermer gibi bembeyaz kesilmişti. Karnının altında bir kurşun yarası vardı. İç etekliğimden şeritler yırtarak kanamayı kesmek için yaranın üstüne bastırdım. Ve yukarıdan bir ev sahibi sesimi duyup pencereye çıkıp ne olduğunu sorana kadar haykırdım. Ona bulvara koşup bir taksi çağırmasını söyledim. Adam pijamalarıyla sokağa fırladı ve dediğimi yaptı. Hotel Dio'ya uzaktaydık. O yüzden daha yakında olan Saint Lazare Hastanesi'ne gittik. Genç bir doktor nöbetçiydi ama yarayı görüp harp okulu öğrencisinin Normandiya'nın en soylu ailelerinden birinin oğlu olduğunu öğrenince yakında oturan daha deneyimli bir cerrahı çağırması için birini gönderdi. Çocuk için yapabileceğim başka bir şey yoktu. Ben de evime döndüm. Ama yaşaması için dua ettim ve sabah hastaneye gittim. Pazar günüydü ve operada işim yoktu. Yetkililer çocuğun Normandiya'daki ailesine çoktan haber vermişlerdi. Ve benim geldiğimi gören deneyimli cerrah, çocuğun durumunu sorduğumda beni genç harp okulu öğrencinin annesi sandı. Yüzünde hüzünlü bir ifade vardı, beni ofisine çağırdı. Orada korkunç haberi verdi. Hasta yaşayacaktı ama kurşunun yarattığı zarar korkunçtu. Kasığının üstündeki ve midesinin alt kısmındaki ana kan damarları tedavi edilemez bir şekilde zarar görmüştü. Onları dikişle birleştirmekten başka çaresi kalmamıştı. Hala anlamamıştım. Ama sonradan ne demek istediğini anladım ve basit bir dille sordum. Ciddi bir tonda başıyla onayladı. Perişan oldum dedi. Gencecik yakışıklı bir delikanlı ve artık yarım bir adam. Çok üzgünüm, çocuk sahibi olamayacak. Kurşun onu hadım etmiş mi demek istiyorsunuz diye sordum. Cerrah başını salladı. O bile insaflı olurdu çünkü o zaman bir kadını arzulamazdı. Hayır, tutkuyu, aşkı her genç adam gibi hissedecek. Ama o hayati kan damarlarının zarar görmesi... Çocuk değilim, Monsieur Doktor dedim utanmayı bir yana bırakmasını dileyerek, korkuyla ardından ne geleceğini bilerek. O zaman madam, bu genç adamın bir daha asla bir kadınla cinsel ilişkiye giremeyeceğini ve çocuk sahibi olamayacağını söylemek zorundayım. Asla evlenemeyecek mi diye sordum, cerrah omuzlarını silkti. Ancak tuhaf bir azize ya da başka bir nedeni olan bir kadın, fiziksel boyutu olmayan bir evliliği kabul eder dedi. Gerçekten üzgünüm. Kanamasını durdurup hayatını kurtarabilmek için elimden geleni yaptım. Yaşanan trajediye ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Böyle iğrenç bir şeytanın hayatın başındaki bir gencin vücudunda bu kadar korkunç bir yara açmış olması imkansız gibi görünüyordu. Yine de bu çocuğu görmeye gittim. Solgundu, zayıf düşmüştü ama uyanıktı. Ona yardım ettiğim ve hayatını kurtardığım için teşekkür etti. Ailesinin Rouen'den gelen trenden indiğini öğrenince oradan ayrıldım. Genç aristokratımı bir daha görmeyi hiç düşünmüyordum ama yanılmışım. 8 yıl sonra bir Yunan tanrısı gibi yakışıklı olan bu adam, her gece kızlardan birinden bir söz, bir gülümseme alabilmek umuduyla operaya gelmeye başladı. Daha sonra kızın hamile olduğu anlaşılınca, bu iyi ve ince genç adam kıza her şeyi itiraf etti ve onunla evlenerek adını, ünvanını ve evlilik yüzüğünü verdi. Ve 12 yıl boyunca gerçek bir babanın verebileceği tüm sevgiyi oğluna verdi. İşte gerçeği öğrendin zavallı Eric'im. Yumuşak ve nazik olmaya çalış. Acı çekerken sana yardım etmeye çalışan birinden ölmekte olan bir öpücük. Antoinette Giry. Yarın onu göreceğim. Bunu öğrenmiş olmalı. Otele gönderdiğim mesaj yeterince açıktı. Müzik çalan maymunu her yerde tanır. Yerini ben seçtim. Elbette saat de benim seçimim. Benden hala korkuyor mu? Sanırım. Ama benim ondan ne kadar korktuğumu bilmeyecek. Beni yeniden reddetmesinden ne kadar korktuğumu. Yine reddedilsem de artık her şey değişti. Bu kartal yuvasından aşağıya, nefret ettiğim insan soyunun kafalarına bakıyorum. Ama artık şunu söyleyebilirim. Üstüme tükürebilirsiniz, beni kirletebilirsiniz, benimle alay edip bana küfredebilirsiniz. Ancak artık yaptığınız hiçbir şey canımı yakamaz. Pislikten, yağmurdan, gözyaşlarından ve acıdan geçerek yaşadığım hayat boşa yaşanmamış. Bir oğlum var. 11. Bölüm. Meg Giri'nin Günlüğü. Waldorf Astoria Oteli Manhattan, 29 Kasım 1906. Sevgili günlük, sonunda huzur içinde oturup sana düşüncelerimi ve endişelerimi anlatabileceğim. Vakit gece yarısını çoktan geçti, herkes yatağında uyuyor. Pierre bir kuzu kadar sessiz, derin uykuya dalmış. 10 dakika önce baktım. Peder Joe da yan odada horluyor. Otelin kalın duvarları bile bu çiftlik çocuğunun horlamasının duyulmasını engelleyemiyor. Madame da rahatlaması için aldığı ilacın desteğiyle nihayet uykuya daldı. Son 12 yıldır onu hiç bu kadar endişeli görmemiştim. Hepsi Pierre'e bilinmeyen biri tarafından gönderilen o oyuncak maymun yüzünden oldu. Gözleriyle benimle flört eden çok hoş ve yardımsever bir muhabir de vardı. Ama adamı bu kadar üzen o değildi. Oyuncak maymunun gönderilmesiydi. İkinci melodiyi duyduğu zaman ben saçlarını fırçalarken içeriden müzik duyuldu, çılgına döndü. Oyuncağın nereden gönderildiğini bulmak konusunda ısrar etti. Muhabir Bay Bloom, oyuncağın yapıldığı yerin izini bulup oraya gitmek için bir gün ayarladığında madame yalnız kalmak istediğini belirtti. Genç adama gitmesi gerektiğini söylemek zorunda kaldım. Pierre'i de tüm itirazlarına rağmen yatağına gönderdim. Ondan sonra madame'ı tuvalet masasında oturmuş ve gözlerini aynaya dikmiş bir durumda buldum. Hazırlanmak için hiçbir şey yapmıyordu. Bay Hammerstein'le akşam yemeği randevusunu da iptal ettim. Ancak yalnız kaldığımızda neler olduğunu sorabildim. Çünkü New York'a ulaştığımızda iskeledeki o mükemmel karşılama töreniyle her şey harika giderken birden olaylar gittikçe kötü ve karanlık bir hal almaya başlamıştı. Oyuncak maymunu ve akıldan çıkmayan o melodiyi elbette ben de tanıdım ve ürkütücü anılarım canlandı. 13 yıl konuşurken sürekli bunu tekrarlıyordu. Paris Operası'nın en dipteki ve en karanlık dehlizlerinde doruğa çıkan o tuhaf olayların üzerinden gerçekten tam 13 yıl geçmişti. Ama o gece orada olduğum ve o zamandan beri madama sorular sormaya çalıştığım halde madam hep suskun kaldı ve biz koro kızları arasında sadece hayalet diye bilinen o korkunç yaratıkla madamım arasındaki ilişkinin ayrıntılarını hiç öğrenemedim. sonunda bu gece bana daha fazlasını anlatana kadar. 13 yıl önce Don Juan Triunfon adlı yeni ve o zamandan beri hiç sahneye konmayan bir operanın sahneden kaçırılması gerçekten olağanüstü bir skandal yaratmıştı. Işıklar sönüp o ortadan kaybolduğu anda sahnede değildim ama o gece ben de korodaydım. Madamı kaçıran kişi daha sonra onu o gece seyirciler arasında olan polis şube müdürünün liderliğindeki jandarmalar ve oyuncular tarafından kurtarıldığı opera binasının dehlizlerine götürdü. Hep birlikte elimizde fenerlerle en alt kattaki yeraltı gölünün kıyısına inene kadar her bölümü birer birer ararken ben de oradaydım, korkuyla titriyordum. Sonunda o korkunç hayaleti bulacağımızı düşünüyorduk. Ama jandarmalarla beraber bir yaprak gibi titreyen madamı tek başına bulduk. Bizim hemen önümüzden yürüyen ve hayaletin yüzünü görebilen tek insan Raoul de Chagny oldu. Bir sandalye üzerine atılmış bir pelerin bulduk ve canavarın altında gizleniyor olabileceğini düşündük. Ama hayır, sadece elinde zilleri ve içinde bir müzik kutusuyla oyuncak bir maymun vardı. Polis onu kanıt olarak alıp götürdü. Bu geceye kadar bir daha hiç görmedim. O zamanlar madam genç Vicomte Raoul de Chagny ile flört ediyordu ve korodaki tüm kızlar onu kıskanıyordu. İyi bir insan olmasaydı görünüşü, yıldızlığa ani sıçrayışı ve Paris'teki en gözde bekarın aşkı yüzünden kendisine karşı düşmanlık duyulabilirdi. Ama kimse ondan nefret etmezdi. Hepimiz onu severdik ve onun mutlu olduğunu görmekten mutlu olurduk. Geçen yıllar içinde birbirimize çok yakınlaştığımız halde ortadan kayboldu o saatlerde neler olduğunu bana hiç anlatmadı. Yaptığı tek açıklama Raoul beni kurtardı oldu. Peki o zaman o oyuncak maymunun anlamı neydi? Bu gece ona neler olduğunu doğrudan sormanın işe yaramayacağını biliyordum. Ben de küçük ayrıntılarla ilgilendim ve ona biraz yemek götürdüm ama yemeği reddetti. Uyku ilacını alması için onu ikna ettim. İlacın etkisiyle sersemledi ve ilk kez o korkunç olayın birkaç ayrıntısını ağzından kaçırdı. Bana başka bir adam olduğunu, tuhaf anlaşılması zor bu yaratığın kendisini korkuttuğunu, büyülediğini ama müzik eğitiminde kendisine yardım da ettiğini söyledi. Bu adam onu takıntılı bir aşkla seviyordu ama kendisi bu aşka karşılık veremiyordu. Bir koro kızı olan ben bile opera binasının dehlizlerinde yaşayan, şaşırtıcı güçlere sahip, görünmeden dolaşabilen, opera yönetimini tehdit ederek istediklerini yaptıran garip bir hayaletin öykülerini duymuştum. Adam ve efsanesi hepimizi korkutmuştu ama adamı bu kadar büyük bir aşkla sevdiğini bilmiyordum. Akıldan çıkmayan o melodiyi çalan oyuncak maymunu sordum. Buna benzer bir şeyi daha önce sadece bir kez gördüğünü söyledi ve eminim bu o canavarla dehlizlerde geçirdiği birkaç saat içinde olmuştu. Ben de onu boş sandalyenin üstünde bulmuştum. Uyku bastırırken onun geri döndüğünü, yakınlarda her zamanki gibi sahne arkasında dolaştığını, korkunç bir zekası olduğunu, Raoul ne kadar yakışıklıysa onun da bir o kadar korkunç ve çirkin olduğunu, reddettiği bu adamın şimdi yüzleşmek için kendisini New York'a sürüklediğini sayıklayıp duruyordu. Madamımı korumak için elimden gelen her şeyi yaparım. Çünkü o benim işverenim olduğu kadar arkadaşım. Üstelik iyi ve nazik bir insan. Artık ben de korkuyorum. Dışarıda gecenin karanlığında birisi veya bir şey var ve hepimiz için korkuyorum. Kendim için, Peder Joe için, Pierre için ve hepsinden çok madam için. Uykuya dalmadan önce son söylediği şey Pierre ve Raoul için onu yeniden reddetme gücünü kendinde bulmak istediğiydi. Çünkü yakında hayaletin yeniden ortaya çıkıp kendisine bir teklifte bulunacağından emin. O gücü kendisinde bulabilmesi, önümüzdeki 10 günün çabucak geçmesi, sağ salim güvenli şehrimiz Paris'e geri dönebilmemiz ve eski zaman melodiler çalan oyuncak maymunla görünmeyen hayaletten kurtulabilmemiz için dua ediyorum. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 120.